Ayrım 55.
C. Geçici önlem kararlarının alınabileceği zaman ve usul. Bugün AİHM'nin iç tüzüğün 39. maddesine dayalı olarak alabildiği geçici önlemler kararı, başvurunun herhangi bir aşamasında gündeme gelebilir. Başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararını müteakip verilebileceği gibi, henüz başvuru hakkında kabul edilebilirlik yargılamasının devam ettiği bir aşamada da uygulamaya konulabilir. Zaten kurumun doğası da bunu gerektirir. Örneğin Öcalan'a verilmiş olan ölüm cezasının mahkemenin kesin kararına kadar uygulanmamasına ilişkin karar, henüz mahkemenin kabul edilebilirlik kararını vermeden önceki bir aşamaya ilişkin olup, kabul edilebilirliğin ve esasa ilişkin iddiaların etkili bir biçimde yapılabilmesine imkan sağlaması gerekçesine dayandırılmıştır. Başvurucunun iç hukuktaki kesin kararı almasından itibaren mümkün olan en kısa zamanda geçici önlemlere ilişkin istemini ve buna dayanak oluşturan olguları ve dokümanları mahkemeye iletmiş olması kendi lehinedir. 39. maddenin kullanımına ilişkin olarak mahkeme iç tüzüğünün 32. maddesi çerçevesinde mahkeme başkanınca bir takım esaslar belirlenmiş ve kullanıcıların bilgisine sunulmuştur. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır. Dipnot http://www.ecr.int/fr/instructionpratique/02.08.2003/. Geçici önlem istemlerinin yapılacağı araçlar. Geçici önlem istemlerinin acil olduğu durumlarda, özellikle sınır dışı ve iade kararlarında, faks, e-mail ve kurye yoluyla yapılması mümkün kılınmıştır. Her türlü durumlarda mümkün olduğu ölçüde taraf devletlerin resmi dillerinden herhangi birinde bu istemin yapılmış olması istenmektedir. Ayrıca bu tür istemlerin başvuruların yahut gönderilen metinlerin ilk sayfasında açıkça görülebilecek bir biçimde şu ibarenin yer alması gerekmektedir. Madde 39 İvedi. Faks veya mail yoluyla yapılan istemlerin mutlak imkansızlık durumları dışında büronun çalışma saatleri içerisinde olması, pazartesiden cumaya 8'den 18'e, Fransa'nın saat uygulamasının 1 saat önde olduğu da unutulmamalıdır. Mail yoluyla yapılan istemlerde bunun bir kopyasının da mahkemeye iletilmesi, posta yoluyla yapılacak olması durumunda mahkemenin bunun gereklerine uygun olarak değerlendirebilmesi ve ayrıca gecikme veya kaybolma risklerinin önüne geçilmesi bakımından adi postayla yapılmaması önerilmektedir. Eğer mahkeme tahmin edilen süre içerisinde iç tüzüğün 39. maddesine dayalı istem hakkında bir cevap vermemişse, başvurucu veya temsilci büronun resmi çalışma gün ve saatleri içerisinde telefonla mahkeme kalemini aramakta asla tereddüt etmemelidir. Madde 39'a dayalı istemlerin yapılış zamanı hakkında açıklamalar. Geçici önlem istemlerinin mahkeme tarafından incelenmesinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için iç hukukta alınan en son kesin kararın hemen ardından mümkün olan en kısa zamanda yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte sınır dışı etme ve iade ile ilgili başvurularda iç hukuktaki kesin karar hemen infaz olunabilir bir nitelik taşıyorsa, iç hukuktaki karar kesinleşmeden ilgili dokümanlar ve ispat araçlarıyla birlikte mahkemeye sunmaları tavsiye olunur. Mahkemeye en son anda in extremis gönderilen isteklerin yeterince ve uygun bir biçimde değerlendirebilecek bir zamana sahip olunamayacağı başvurucular veya temsilcileri tarafından bilinmelidir. destekleyici tüm bilgi ve belgelerin sunulması. Başvurucu geçici önlem istemini, destekleyici bütün belgelerini, özellikle yargı yerlerince verilen kararları ve diğer iç hukuka ait birimlerden alınan ve başvurucunun iddialarını ispatlamaya yönelik diğer belgeleri başvurusuna eklemesi büyük önem taşımaktadır. Eğer başvurusu mahkeme önünde devam ediyorsa, başvuru numarasının da belirtilmesi gereklidir. Sınır dışı edilme ve iade başvurularında iç hukuktan aldığı kesin kararın yürürlüğe konulacağı gün ve saatin, başvurucunun adresi veya tutulduğu yer ve dosyasının resmi numarası da belirtilecektir. D. Geçici önlem kararlarının bağlayıcılığı sorunu. Uluslararası yargı yerlerinin geçici önlem kararlarının bağlayıcı olup olmadığı öteden beri tartışılan konulardan biridir. Dipnot: Bu konudaki çeşitli görüşler ve mahkeme kararları için bakınız Gary AGM sayfa 404'ten 406'ya. İlk kez Uluslararası Adalet Divanı International Court Justice 27.06.2001 tarihli Lagrange kararında Almanya USA divan statüsünün 41. maddesinde yer alan geçici önlemler kararlarının teşvik edici olmayıp was not a mere exhortation, taraf devletler için hukuksal bağlayıcılığı bulunduğunun created a legal obligation for nokta nokta altını açıkça çizmiştir. Dipnot, Gary AGM sayfa 406. AİHM'nin MIT'in 39. maddesine dayalı olarak almış olduğu bir geçici önlemin davalı devlet bakımından yerine getirilmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı öteden beri tartışıla gelen bir konudur. Elbette bu tartışmayı besleyen de sözleşme metninde mahkemeye böyle bir yetkinin açık bir hüküm halinde verilmemiş olmasıdır. Her ne kadar bu konuda ortaya çıkan zorunluluklar karşısında eski mahkeme iç tüzüğü ve komisyon iç tüzüğü ile 11. protokolle yenilenen mahkemenin yeni iç tüzüğünün 39. maddesiyle geçici önlemlere başvurabilme yetkisi tanınmışsa da bu konudaki hükümlerin yeterince açıklıktan yoksun bulunması, sözleşme hukuku çerçevesindeki duraksamaları beraberinde getirmektedir. Sözleşme metninde açıkça düzenlenmemiş olması ve MIT'in 39. maddesinin de yeterli açıklıktan yoksun olmasına karşın Strasbourg organlarının kararlarıyla bu konudaki boşluk ve tereddütler aşılmış görünmektedir. İlk olarak AİHK 1957 yılında önüne gelen ilk devlet başvurusunda Kıbrıs hükümetinden Samson'un cezasını uygulamaya koymama yönündeki istemiyle geçici önlemi devreye koymuştur. Benzer biçimde 1968'de komisyon savaşçı Panagoulis'in direnişi lehinde müdahalede bulunmuştur. Aynı şekilde Yunanistan'da birkaç kişi hakkında verilen ölüm cezasının uygulamaya geçirilmemesi yönünde Yunan hükümetinden ricada bulunmuştur. Sonuçta komisyonun doğrudan müdahalesinin sonucu olsun veya olmasın, bu örneklerin hiçbirisinde ilgili devlet tarafından alınan karar uygulamaya konulmamıştır. Dipnot, De Boer AGM sayfa 229, Gary AGM sayfa 407. Diğer yandan 1960 yılı ve 1970 başlarında yabancıların sınır dışı edilmeleri ile ilgili başvurularda kararın verilmesine kadar sınır dışı işleminin durdurulması yönünde istemlerle karşı karşıya kalan komisyon, sekreterliği aracılığıyla ilgili devletlere resmi olmayan informal ricalarda bulunmuş ve bu ricaların hepsi olumlu bir karşılıkla sonuçlanmıştır. Dolayısıyla komisyonun ricası ve ilgili devletlerin buna olumlu cevap vermeleriyle geçici önlemler konusundaki boşluk giderilmiş ve bu uygulamada geleneksel hale gelmiştir. Dipnot, De Boer AGM sayfa 230, Geri AGM sayfa 407. Ancak bu konudaki istemlerin giderek yaygınlaşması ve yavaş yavaş da devletlerin hafif de olsa tepkileri karşısında AİHK kendi iç tüzüğüne geçici önlemlere ilişkin bir hükmün konulmasını gereksiz bulan yaklaşımını değiştirmiş ve pragmatik yollar yerine hukuksal araçlarla bu sorunun çözümü anlayışını benimsemiştir. Çünkü komisyonun yaklaşımının fazlaca güvencesi de bulunmamaktaydı. Rica ve iyi niyete bağlı, iletişimle çözülebilen bir konu olmaktan başka bir yanı yoktu. Nitekim 1960 ve 1970'li yıllarda pek çok üye devlet, sınır dışına çıkartma veya iade etme kararlarının uygulanmasını, komisyonun önerileri doğrultusunda iyi niyetli bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde ertelemişti. Dipnot, bakınız REK 176/56, Yunanistan İngiltere, REK 858/60, Anuer 4, sayfa 224, REK 1465/62, Anuer 5, sayfa 259 ve 261, REK 1802/63, Anuer 7, sayfa 317'den 321'e, REK 2396/65, REK 2453/65, REK 2707/66. Panagoulis Yunanistan başvurusunda Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 20-11-1968 tarihinde Yunan hükümetinden bir ölüm cezasının uygulanmasına gidilmemesi istenmiş ve bu istem yerine getirilmiştir. Spielman AGM sayfa 1296, Ravo AGM sayfa 733, Geri AGM sayfa 407. Belirtelim ki komisyon pek çok kararında açık bir biçimde geçici önlemlere başvurma yetkisine sahip olmadıklarını, bunun öneri ve tavsiye nitelikli bulunduğunun da altını çizmekteydi. Dipnot, AİHK, REK No 297/57, Anuer 2, sayfa 213, REK No 1420/62, 1477/62, 1478/62, Anuer 6, sayfa 627, REK No 2122/64 ve 2136/64, Anuer 7, sayfa 311, Brückmann Federal Almanya başvurusunda da REK No 6242/73, CD 46, sayfa 202, Almanya yasal bir yükümlülük yaklaşımından hareketle bizzat kendi inisiyatifiyle geçici önlem kararı vermiştir. Bakınız Spielman AGM sayfa 1296 DN 13. Ne var ki komisyon tarafından yapılan durdurma önerileri de her nedense ilgili devletler tarafından geri çevrilmesi pek düşünülmemekteydi. Dipnot, De Boer AGM sayfa 234. AİHM iç tüzüğünün 39. maddesi geçici önlem kararlarının bağlayıcılığına ilişkin herhangi bir açıklık içermemektedir. Aslında iç tüzük açısından bakıldığında kaleme alanların bunu bilerek ve mahkemenin yargı yetkisini kendi koyduğu hükümle bağlamamak düşüncesiyle açıkça bir düzenleme yoluna gitmek istemedikleri söylenebilir. Başka bir deyişle bu kararların tavsiye nitelikli olduğu yönünde bir hükme yer vererek öteden beri uygulana gelen ve hemen hemen taraf devletlerce kanıksanmış ve tersi yönde hareket edilmesi pek düşünülmemiş bir uygulamanın esnetilmesi ve giderek bu kararların tamamen işlevsiz hale gelmesi arzulanmamıştır. Diğer yandan böyle bir yetkinin taraf devletlerce sözleşmenin ne ana metninde ne de ek protokollerine geçirme yönünde bir irade belirtmemiş olması karşısında mahkemenin kendi yaptığı tüzüğe bu kararlara uyma zorunluluğu yönünde bir hüküm getirmenin ortaya çıkartacağı tartışma ve meşruiyet krizlerine göğüs gerememesidir. Bu durumda zaten uzun zamandır uygulana gelen ve hemen hemen uyulmasının zorunlu olduğu yönünde bir kanaatin oluşması karşısında böyle bir muğlak hükme yer verilerek asıl amacın gerçekleştirilmesi daha tercih edilir bir yöntem olarak benimsenmiş olduğu çıkarsanabilir. Gerek 11. protokol öncesi denetim organlarının kararlarında, gerek 11 nolu protokol sonrası AİHM'nin kararlarında geçici önlem kararlarının bağlayıcı yönünün bulunmadığı belirtilmekte, bununla birlikte yargılamanın gereği gibi yerine getirilmesi ve tarafların haklarının korunması açısından böyle bir önleme başvuru gereği ifade edilmektedir. Strasbourg organlarının içtihatlarında geçici önlem kararlarının dayanağı ve yaptırım gücü üzerinde birçok kez durulmuştur. Cruz Varas ve diğerleri İsveç kararında bu konudaki tüm yorumlar çeşitli açılardan ortaya konulmuştur. Bu kararda geçici önlemlerin dayanağının sözleşme olmadığı, bunun iç tüzük hükümlerinden çıkartıldığı, iç tüzük hükümleriyle taraf devletlere yükümlülükler getirilemeyeceği, ayrıca uluslararası hukukun genel ilkelerinin de bu konuda bir kaynak oluşturamayacağı, zira bu konuda üniform bir hukuk kuralından söz edilemeyeceği, elbette geçici önlemlerin yargılama süreci içerisinde zaman zaman başvurulması gerekebilen bir yanının bulunduğunu, ancak mahkemenin kendisine ait olmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle taraf devletlere yükümlülükler getiremeyeceği, olsa olsa tavsiyede bulunabileceği, bu nedenle de iç tüzük hükümleriyle getirilen geçici önlemlerin bağlayıcılığının bulunmadığı, tavsiye nitelikli olduğu açıkça ifade edilmiştir. Dipnot: AİHM Cruz Varas ve diğerleri İsveç 23.1991 A201 PR 34. Kararın geniş özeti ve yorumu için bakınız Berger Jurisprudence de la Cour ... sayfa 33'ten 36'ya. Geçici önlem kararlarının bağlayıcılığı komisyonun bazı kararlarında, örneğin Cruz Varas ve diğerleri İsveç, sözleşmenin 25/1 son hükmüne dayandırılmış ve yüksek sözleşen taraflar kişisel başvuru yolunun etkili kullanımını engellememeyi üstlenirler cümlesinin örtülü olarak buna yer vermiş olduğunu, dolayısıyla da bağlayıcı niteliğinin olduğu biçiminde yorumlanmıştır. Komisyonun geçici önlemler kararına uymayan bir devletin aynı zamanda 25. yeni metin 34 maddeyi ihlal etmiş sayılacağına ilişkin yaklaşım, mahkeme tarafından benimsenmemiş ve geçici önlemlerin sözleşmeden kaynaklanmadığını, iç tüzükle yer verildiğini, iç tüzük hükümleriyle taraf devletlere ek yükümlülükler getirilemeyeceği görüşüne yer verilmiştir. Ancak AİHM aynı konulu Mamatkulov ve Abdurasulovic Türkiye davasında MIT'in 39. maddesine göre mahkeme tarafından alınan geçici önlemler kararına uyulmamasını, önceki içtihatlarından farklı olarak sözleşmenin 34. maddesinin ihlali olarak değerlendirilmiştir. Dipnot: AİHM Mamatkulov ve Abdurasulovic Türkiye 6.2.1993 PR 110-111. Başvuranlar Rustam Mamatkulov and Abdurasulovic Askarov sırasıyla 1959 ve 1971 doğumlu Özbek vatandaşlarıdır. Özbekistan'da Özgürlük Partisi ERK üyesi oldukları bilinmektedir. Rustam Mamatkulov 3 Mart 1999'da turist vizesiyle İstanbul'a gelmiş ve Türk polisi tarafından Atatürk Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Abdurasulovic Askarov 13 Aralık 1998 tarihinde sahte bir pasaportla Türkiye'ye giriş yapmış ve güvenlik güçlerince 5 Mart 1999 tarihinde tutuklanarak gözaltına alınmıştır. Başvuranlar Özbekistan'da bombalı saldırıya karışmak, adam öldürmek ve devlet başkanına suikast girişimlerinden aranmaktadır. Türkiye'de tutuklulukları devam ederken Özbekistan Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki suçluların iadesine ilişkin sözleşme gereğince iade edilmişlerdir. Ancak iade edilmelerine kadar tutukluluklarına karar verilmiştir. 18 Mart 1999 tarihinde AİHM, Türk otoritelerine sözleşmenin 39. maddesi gereğince geçici önlem olarak AİHM'de görülecek duruşmaya kadar 23 Mart 1999 iade edilmemesi gerektiği bildirilmiştir. Ancak Türk Bakanlar Kurulu 19 Mart 1999 tarihinde bir kararname çıkararak bu kişilerin sınır dışı edilerek ülkelerine iadesini kararlaştırmıştır. Başvurucular sözleşmenin 2, 3 ve 6 ile MIT'in 39. maddelerinin ihlali sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dava etmişlerdir. 6 Şubat 2003 tarihinde mahkeme 2, 3 ve 6. maddelerin ihlalinin olmadığına karar vermiştir. Ancak davalı devletin MIT'in 39. maddesi gereklerini yerine getirmemek suretiyle kişisel başvuru hakkını engellediğine, bu nedenle sözleşmenin 34. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Daire 28 Şubat 2003 tarihinde davanın büyük daireye gönderilmesi talebinde bulunmuş ve bu talep 21 Mayıs 2003 tarihinde büyük daire tarafından kabul edilmiştir. Kanaatimizce yukarıda da belirttiğimiz üzere geçici önlemler yargılama mercilerinin bünyelerinde var olan bir yetkidir. Bu yetkinin herhangi bir metinde yer almamış olması bir eksiklik oluşturmaz. AİHM kararı kişi açısından hiçbir işe yaramayacaksa, ihlalin doğuracağı sonuçların sonradan giderilmesi hiçbir biçimde mümkün olamayacaksa, koruma mekanizması bazı durumlarda kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Yargılama biriminin kişilerin haklarının korunmasını şansa veya tesadüfe bırakması varlık amacıyla bağdaşır değildir. Ayrıca verdiği karar hiçbir işe yaramayacaksa, kişilerin yargı yoluna başvurmalarının veya yargı biriminin bu kadar çaba sarf etmesinin ne anlamı olabilir? Diğer yandan, geçici önlem kararlarının sözleşmede düzenlenmediği görüşü de kesinlikten uzaktır. Bir kere sözleşme yapımcılarının açıkça bunu yasaklama iradelerini sözleşmenin hazırlık çalışmalarından çıkartmak mümkün değildir. Ayrıca hazırlık çalışmaları sözleşmenin yorumunda bağlayıcı bir referans olarak kullanılamaz. Kaldı ki böyle bir yasaklama getirmelerini de koruma sisteminin doğasıyla bağdaştırmak bir hayli zordur. Çünkü bütün taraf devletlerin ortak düşüncesini oluşturan Avrupa kamu düzeninin kurulabilmesi, sözleşmeye aykırılık denetiminin etkin olarak yapılabilmesi ve bu amaçla da denetimi gerçekleştirecek olan yargısal birimin yargılamanın her aşamasında kişilerin korunması ve kararın anlamsız kalmamasını gerektiren önlemleri alabilmesine bağlıdır. Sözleşmeye taraf devletlerin Avrupa kamu düzeninin koruyuculuğunu sağlamak görevini verdikleri mahkemeyi, sonradan giderilmesi mümkün olmayan kamu düzeni ihlallerinin önlenmesine ilişkin araçlardan mahrum bırakmayı düşündükleri, daha başlangıç itibarıyla sözleşmenin ortaya konuluş amacına ters düşer.